Ayrım 78.
İkincisi, Sovyet tarımını düzenleyen bürokratların ve yöneticilerin yetkilerinde bir azalma anlamına gelecek ve böylece karar mekanizmasının başka bütün alanları içinde bir takım anlamları olacaktır. Piyasadan aldıkları işaretlere, değişen havaya ve ürünlerinin durumuna göre gündelik kararlar alan tek tek çiftçilerin bir araya getirdikleri bilginin ne kadar iyi düzenlenmiş olsa ve ne kadar yeterli kimselerden oluşsa da merkezi bir bürokrasinin bilgisini kat kat aştığı doğru olabilir. Ama böyle bir şey merkezi bürokrasinin geleceği açısından nasıl bir anlam taşıyabilir? Eğer sosyalizm ve ulusal yiyecek açıkları arasında tutarlı, rahatsız edici bir ilişki olduğu doğru ise, bunun politbüronun dikkatinden kaçmış olması pek mümkün değildir. Ama kendi perspektifinden bakıldığında, komünist sistemin başarısızlığını kabullenmek ve toplumun bu kadar büyük bir kesimi üzerindeki mevcut denetimleri kaldırmaktansa, yiyecek fiyatlarının artması anlamına gelse bile, sosyalist yani kolektifleştirilmiş tarımı sürdürmek belki daha iyi, kesinlikle de daha güvenli görünebilir. Aynı sebeple SSCB'nin sanayi sektörünün değiştirilmesi de zordur. Sovyet ekonomisinin 1945'ten bu yana elde ettiği dikkat çekici başarılar ve söz gelimi imalat makineleri, çelik, çimento, gübre, petrol ve benzeri üretiminde Birleşik Devletleri geride bırakmış olduğu dikkate alınırsa, bazı gözlemciler için değişiklik hemen hiç gerekli görünmemektedir. Ancak Sovyet sanayinin de durgunlaşmaya girdiğini ve iddialı verim hedefleri belirleyip, sonra da bu rakamlara ulaşmak için çok büyük miktarlarda para ve insan gücü ayrılması sayesinde yaşanan, oldukça kolay bir genişleme döneminin sona ermekte olduğunu gösteren pek çok işaret vardır. Bu kısmen büyümekte olan emek ve enerji darlığından dolayıdır. Bu konular aşağıda ayrı ayrı tartışılmaktadır. Ancak aynı ölçüde önemli olan nokta, aşırı bürokratik planlama, ağır sanayi üzerinde fazlaca yoğunlaşılması ve yeni talepler ya da pazarların gereklerini yerine getirmek üzere tüketici seçimlerine de, ürünleri değiştirme ihtiyacına da karşılık verecek durumda olmaması yüzünden imalatın zarar gördüğüne ilişkin işaretlerin tekrar tekrar ortaya çıkmasıdır. Çok büyük miktarlarda çimento üretmek, eğer bu alana yapılan aşırı yatırım kaynakları daha muhtaç durumdaki bir sektörden uzaklaştırmışsa, yapılan çimento üretme işlemi enerji kullanımında büyük savurganlığa sebep olmuşsa, nihai ürün zaten gücünün üzerinde çalışan demiryolu sistemine yeni yükler bindirecek biçimde, ülke içinde uzun mesafelere taşınacaksa ve çimentonun kendisi Sovyet planlamacıların ruhsat verdiği ama hiçbir zaman tamamlanamamış olan binlerce bina arasında dağıtılacaksa ille de iyi bir şey değildir. Aynı şeyler veriminin büyük bölümü ziyan ediliyor gibi görünen çok büyük Sovyet çelik sanayi için de söylenebilir. Bu durum bazı bilim adamlarının tüketici yoksulluğu ortasında sanayi bolluk paradoksu yüzünden hayrete düşmelerine yol açmaktadır. Sovyet sanayi içinde yeterli durumda olan sektörler kuşkusuz vardır. Bunlar genellikle emrinde çok büyük kaynaklar olan ve Batı ile rekabet etmek zorunda bulunan savunma sektörü ile ilgilidir. Ama genel sistem piyasa fiyatlarına ve tüketici talebine fazla ilgi gösterilmeden üretime ağırlık verilmesinin sıkıntısını çekmektedir. Sovyet fabrikalarının batıdakiler gibi işi kapatmaları mümkün olmadığı için bunlar etkili üretim yapma konusundaki en kuvvetli itici güçten de yoksundurlar. Sanayinin daha hızlı büyümesine yardım için ufak tefek onarımlar ne kadar çok yapılırsa yapılsın, eğer mevcut planlı ekonomi sistemi sürerse bunların sürekli bir atılım yaratacağına inanmak zordur. Öte yandan bugün Sovyetlerdeki sanayi yeterlik düzeyleri ancak orta ise ya da hükümetin sertleşen tavrına bakılırsa giderek dayanılmayacak kadar kötüleşiyorsa, sistem maruz kaldığı üç ayrı baskı yüzünden daha çok zarar görecek gibidir. Bunlardan ilki enerji kaynaklarıyla ilgilidir. Şu nokta giderek daha çok ortaya çıkmıştır ki, Sovyet sanayi veriminde 1940'lı yıllardan beri görülen büyük genişleme, maliyete hemen hiç bakılmaksızın bol miktarlarda bulunan kömür, petrol ve doğalgaz kaynaklarına fazla dayanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunun bir sonucu olarak da hem SSCB'de hem baştaki uydularındaki enerji ziyanı ve çelik ziyanı Batı Avrupa ile kıyaslanırsa tablo 46'nın da ortaya koyduğu gibi olağanüstü olmuştur. Tablo 46, 1979-1980'de GSYH'nin 1000 dolarını üretmek için kullanılan kilo olarak kömür karşılığı ve çelik. Rusya, kömür 1.490, çelik 135, İngiltere kömür 820, çelik 38. Doğu Almanya, kömür 1.356, çelik 88. Batı Almanya, kömür 562, çelik 52. Çekoslovakya, kömür 1.290, çelik 132. Fransa, kömür 502, çelik 42. Macaristan, kömür 1.058, çelik 88. İsviçre, kömür 371, çelik 26. Rusya örneğinde girdilerin bu kötü kullanımı, enerji kaynakları çok bol ve nispi olarak kolaylıkla erişilebilir durumdayken makul görünmüş olabilir. Ama işin korkunç yanı şudur ki artık durum böyle değildir. CIA'in 1977'de Sovyet petrol üretiminin kısa bir süre içinde tepe noktasına ulaşacağı ve sonra da hızla gerileyeceği yolundaki ünlü tahmini vakitsiz olmuş olabilir. Ancak Rus petrol verimi 1984 ve 1985'te düşmüştür. Daha da ürkütücü olan nokta, geri kalan ve hayli büyük petrol ve doğalgaz stoklarının çok daha derinlerde ya da Batı Sibirya gibi don olayından kötü etkilenen iç bölgelerde bulunmasıdır. Gorbaçev'in 1985'te bildirdiği gibi, son 10 yıl içinde fazladan bir ton Sovyet petrol çıkarmanın maliyeti %70 artmıştı. Ve bu sorun olsa olsa daha da ağırlaşmaktaydı. Rusya büyük ölçüde bu yüzden nükleer güç verimini olabildiğince hızla arttırmayı ve bu yolla elektrik üretimi payını 1990'a kadar %10'dan %20'ye olmak üzere iki katına çıkarmayı çok kapsamlı bir biçimde görev edinmiştir. Çernobil santralindeki felaketin bu planları ne ölçüde bozacağını söyleyebilmek için vakit henüz çok erkendir. Çernobil'deki 4 reaktör Rusya'nın nükleer güçten elde edilen toplam elektriğinin 7'de 1'ini üretiyordu. Böylece bunların kapanması başka yakıt stokları kullanımında artış olması anlamına gelmektedir. Ancak belli olan nokta şudur ki bu durum hem ek güvenlik önlemleri yüzünden giderleri arttıracak hem de sanayideki planlı gelişmenin temposunu düşürecektir. Son olarak şöyle tatsız bir gerçek de vardır ki enerji sektörü zaten çok büyük miktarlarda sermaye yutmaktadır. Tüm sanayi yatırımlarının yaklaşık %30'u ve bu miktarların hızla yükseleceği kesindir. Sırf petrol, kömür ve elektrik gücü için yapılan yatırımlarda son zamanlarda görülen eğilimlerin devam etmesi ve doğal gaz için hedeflenen yatırım artışının buna eklenmesi, Sovyet sanayinin sermaye kaynaklarında 1981-5 dönem için mümkün olan artışın hemen tümünü yutacaktır şeklinde yakın dönemde verilen bilgiye inanmak güçtür. Çünkü böyle bir şeyin başka alanlar için anlamı fazlasıyla ağır olacaktır. Ancak genel gidişin ne olduğu da bellidir. Sırf ekonominin gösterişsiz bir tempoda büyümesini devam ettirmek için enerji sektörüne GSMH'den daha büyük bir pay ayrılması gerekecektir. Rus liderlerinin bakış açısından bunun kadar sorun yaratan bir şey de SSCB'nin Batı'nın giderek daha çok gerisinde kalma tehlikesi içinde olduğu robot, bilgisayar, lazer, optik, telekomünikasyon ve benzeri gibi yüksek teknoloji alanlarında beliren tehdittir. Daha dar ve tümüyle askeri bir açıdan bakıldığında keskin muharebe meydanı silahlarının ve ileri bulucu sistemlerin Rusya'nın askeri araçlardaki sayısal üstünlüklerini etkisiz bırakması gibi bir tehlikede bulunmaktadır. Böylece süper bilgisayarlar Rusların kodlarını çözebilir, okyanus yüzeyinin altındaki denizaltıların yerini belirleyebilir, hızla değişen savaş koşullarının üstesinden gelebilir ve son ama belki de öbürlerinden önemli bir nokta olarak Amerika'nın nükleer üslerini koruyabilirler. Başkan Reagan'ın Yıldız Savaşları programında bu ima edilmektedir. Bir yandan da incelmiş radar, lazer ve güdüm kontrolü teknolojisi, batılı uçak ve topçu füze kuvvetlerine, kendileri zarar görmeden düşman uçak ve tanklarının yerini belirleme ve onları tahrip etme imkanını sağlayabilir. İsrail'de Sovyet donanımlı, Suriye silah sistemlerine sürekli böyle yapmaktadır. Sırf bu ileri teknolojilere ayak uydurmak bile Rusya'nın savunmayla bağlantılı sektörüne bilim ve mühendislik kaynaklarından giderek artan miktarlarda pay ayırmayı gerektirmektedir. Sivil alanda sorun daha da büyüktür. Emek ve yatırım sermayesi gibi klasik girdilerin sınırlarına dayanıldığı düşünülünce doğru olarak yüksek teknolojinin Rusya'nın verimini arttırmada hayati bir önem taşıdığı sonucuna varılmaktadır. Tek bir örnek vermek gerekirse denebilir ki geniş çaplı bilgisayar kullanımı, enerji kaynaklarının bulunuşu, üretimi ve dağıtımında verilen freyi büyük ölçüde azaltacaktır. Ancak bu yeni teknolojinin benimsenmesi, yalnızca yüklü yatırımlar yapılması, bunlar nereden kesilerek yapılacaktır, anlamına gelmemekte. Aşırı gizlilik yanlısı, bürokratik bir merkezi olan Sovyet sistemi içinde bir tehlike oluşturmaktadır. Bilgisayarlar, kelime işlemciler, telekomünikasyon, bilgi yoğun sanayi kolları oldukları için en yararlı biçimde kullanımları, özgürce deney yapmaya, yeni görüş ve varsayımları olabildiğince geniş bir biçimde birbirlerine aktarmaya özendirilen, teknoloji eğitimi görmüş insanların oluşturduğu bir toplumda mümkün olabilir. Bu sistem Kaliforniya ve Japonya'da iyi işlenmektedir ama Rus devletinin bilgi tekelini gevşetebilir. Eğer bugün bile kıdemli bilim adamları ve araştırmacıların kopya makinelerini kişisel olarak kullanmaları yasaksa, kopya bölümlerinde KGB elemanları çalışmaktadır, polis denetimlerinde ve sansürde önemli ölçüde bir gevşeme olmazsa, ülkenin kelime işlemcilere, interaktif bilgisayarlara, elektronik posta sistemine ve benzeri nasıl geçebileceğini anlamak zordur. O halde tarım alanında olduğu gibi yönetimin çağdaşlaşma konusundaki kesin kararlılığı ve bu işe ek para ve insan gücü kaynakları ayırmaya hazır oluşu, değişmeye temel bir engel oluşturan ekonomik altyapı ve politik ideoloji yüzünden hükümsüz kalmaktadır. O halde bir karşılaştırma yapılırsa, Sovyetler Birliği'nin dışarıdan alınan teknolojilere ve makinelere gittikçe artan bağımlılığı, bunlar ise batıdan yasal yollarla alınmış, ister çalınmış mallar olsun, gene ciddi nitelikli olsa da daha az önem taşıyan bir sorundur. Sanayi ve bilim alanlarında ister askeri ister ticari amaçlarla yapılan casusluğun ne ölçülere vardığı elbette hesaplanamaz. Ama bu durum Rusya'nın gerilerde kalmaktan duyduğu kaygının bir başka belirtisi olmaktadır. Daha da düzenli olarak yürüyen ticaret, Rusya'nın sattığı ham maddelere karşılık Batı teknolojisi ve Doğu Avrupa ülkeleri mamulleri, ithalatı ülkenin açığı kapamaya çalışmak üzere başvurduğu geleneksel yoldur. Aynı şey 1890-1914 döneminde ve 1920'li yıllarda yapılmıştır. Böyle bakılınca değişen tek şey ürünün daha modern nitelikli olmasıdır. Petrol sondaj makineleri, haddeden geçirilmiş çelik, boru, bilgisayar, imalat makineleri, kimya plastik sanayi donanımı ve benzeri Sovyet planlamacılar yönünden çok daha kaygı verici olan nokta, dışarıdan alınan teknolojinin batıda olduğundan daha uzun bir sürede kurulduğunu ve kullanımdaki yeterliğin batıya göre çok daha düşük olduğunu gösteren işaretlerin artması olmalıdır. İkinci sorun bu tür teknolojinin satın alınabilmesi için gerekli olan sağlam paranın bulunmasıdır. Bu sorun geleneksel olarak Comecon ortağı ülkelerden mamul mallar alarak böylece de sağlam para kaybına yol açmadan atlatılabiliyordu. Ancak bu ülkelerin ürünleri Batı ürünlerine ayak uydurmada giderek daha çok başarısız kalmaktadırlar. Ama Doğu Avrupa ekonomilerinin çökmesini önlemek için gene de bu ürünleri kabul etmek gerekmektedir. Ve Rusya Batı'dan aldıklarının parasını geleneksel olarak petrol fazlasının takası ya da doğrudan satışı yoluyla ödemiştir. Ama bu konudaki beklentileri ve Doğu Avrupa'nınkiler, petrol fiyatlarındaki belirsizlikler, kendi enerji ihtiyacının büyümesi ve imalat işlemleri daha incelikli hale geldikçe ham madde ile yapılan alışveriş koşullarında meydana gelen değişiklikler yüzünden azalabilir. Aynı zamanda Rusya'nın petrol ve öbür ham maddelerden kazandığı paralar tahminen doğalgaz dışında azalırken çeşitli ithal malları için yapılan ödemeler gene de yüksek kalmaktadır. Bunların hepsinin yatırım için hazır olan parayı azalttığı tahmin edilebilir. Rusya'nın gelecekteki ekonomik büyümesine ilişkin üçüncü önemli etken demografiden kaynaklanmaktadır. Buradaki durum öylesine karanlıktır ki, bir bilim adamının yakın zamanlarda kaleme aldığı Nüfus ve Ekmek Gücü başlıklı inceleme aşağıdaki açık sözlü satırlarla başlamaktadır. Kısa ya da uzun vadeli olsun, her koşulda Sovyetlerin nüfus ve insan gücü kaynaklarının bu yüzyılın sonuna kadar olan gelişimi bir hayli karanlık görünmektedir. Ülkedeki doğum oranının düşmesinden, ölüm oranlarında geçmişte makul görünen tahminlerin ötesinden gerçekleşen inanılmaz artışa, emek gücüne katılacakların kaynağında meydana gelen ve bölgesel dağılımdaki eşitsizlik yüzünden daha da olumsuz etki yaratan azalmadan, nüfusun nispi olarak yaşlanmasına kadar bu eğilimlerde Sovyet hükümeti açısından pek umut verici bir şey bulunmamaktadır. Bütün bu unsurlar ciddi olmakla ve etkileşim içinde bulunmakla birlikte en sarsıcı olan eğilim 1970'li yıllardan belki de daha önceden başlayarak hem ortalama ömür hem de bebek ölüm oranlarında görülen sürekli kötüleşmedir. Hastane ve genel sağlık hizmetlerinde yavaş yavaş meydana gelen aşınma, genel temizlik ve sağlık standartlarının düşük olması ve inanılması güç olan düzeylere çıkan alkolizm yüzünden Sovyetler Birliği'ndeki ölüm oranları, özellikle çalışan erkek nüfus arasında artmıştır. Bugün ortalama Sovyet erkeği ancak 60 yaşına kadar yaşamayı umabilir. Bu da 1960'lı yılların ortalarındaki süreden 6 yıl eksiktir. Aynı ölçüde sarsıcı olan bir noktada bebek ölümlerinin artmasıdır. Rusya bunun görüldüğü tek sanayileşmiş ülke durumundadır. Artış öyle bir noktaya ulaşmıştır ki, Sovyetlerde çok sayıda doktor olmasına rağmen bebek ölümü oranı Birleşik Devletler'dekinin 3 katı durumundadır. Öte yandan Rus nüfusu eskisinden daha çabuk ölürken doğum oranları da hızla yavaşlamaktadır. Kentleşme kadınların iş gücüne daha çok katılımı, konut durumundaki yetersizlikler ve isteksizliğe yol açan başka etkenler. Öyle anlaşılıyor ki, her yıl 1000 kişiye isabet eden doğum sayısının sürekli olarak düşmesine sebep olmuş ve bu düşüş ülkenin özellikle Rus nüfusu arasında görünmüştür. Bütün bu eğilimlerin sonucunda ortaya çıkan şudur ki, ülkenin erkek Rus nüfusu hemen hiç artış göstermemektedir. Bütün bunların taşıdığı anlamlar Rus liderleri bir süredir rahatsız etmektedir. Daha çok çocuk sahibi olmanın teşvik edilmesinin, alkolizme karşı daha sert bir kampanya yürütülmesinin ve daha ileri yaştaki işçilerin fabrikalarda kalmaya ikna çabalarının ardında da belli ki gene bunlar vardır. Söz konusu gelişmelerin taşıdığı anlamlardan ilki şudur ki, kaynakların daha büyük bir bölümünün sağlık hizmetlerine ve sosyal güvenliğe ayrılması, özellikle de yaşlı nüfus çoğalmakta olduğundan ülke için açık bir ihtiyaçtır. SSCB bu konuda öbür sanayileşmiş ülkelerden artmış olan ölüm oranları dışında farklı bir durumda değildir. Ama bu da gene harcamalardaki öncelikler konusunu gündeme getirmektedir. İkincisi, emek gücünün büyüme oranlarında meydana gelen dramatik düşüş dikkate alınırsa, gelişmeler hem Sovyet sanayiyi hem silahlı kuvvetler içinde bir takım anlamlar taşımaktadır. Tahminlere göre 1980-1990 arası emek gücünde meydana gelecek net artış ancak 5 milyon 990 bin kişiliktir. Oysa bundan önceki 10 yıl içinde emek gücünde tahmin edilen artış 24 milyon 217 bin kişilikti. Askeri yetkililerin sorununu daha sonra ele almak üzere bir yana bırakırsak, bu eğilim bize bir kez daha şunu hatırlatmaktadır ki, 1950'li yıllardan 1970'li yıllara kadar Rus sanayi veriminde gerçekleştirilen büyüme, genellikle yeterlikte meydana gelen artıştan çok emek gücündeki zenginleşme sayesinde olmuştur. Bundan böyle ekonomik genişleme imalat alanındaki emek gücünün hızla artışına güvenmekle olmayacaktır. Bu zorluk tabii ki daha çok sayıda güçlü erkeğin tarımdan kurtarılmasıyla epeyce giderilebilir. Ama buradaki sorun da şudur ki, Slav bölgelerinde çok fazla sayıda genç zaten komünleri terk ederek kente gitmiş durumdadır. Slav kökenli olmayan cumhuriyetlerdeki genç fazlası ise daha az eğitimlidir. Çoğunlukla da Rus dilini pek az bilmektedir. Bunların sanayiye yönelik olarak eğitilmeleri çok büyük bir yatırım gerektirir. Bu nokta bizi Moskova'daki planlamacıları rahatsız eden son eğilime getirmektedir. Özbekistan gibi Orta Asya Cumhuriyetlerindeki doğurganlık oranları, Slav ve Baltık halkları arasındaki oranlardan 3 kat fazla olduğu için uzun vadedeki nüfus dengelerinde önemli bir değişiklik başlamıştır. Bunun bir sonucu olarak Rus nüfusun 1980'de %52 olan oranının 2000 yılına gelindiğinde ancak %48 olması beklenmektedir. SSCB'nin tarihinde ilk kez olmak üzere Ruslar çoğunluktan düşeceklerdir. Bu güçlükler listesi bir takım yorumculara fazlaca karanlıkmış gibi görünebilir. SSCB'deki orduyla bağlantılı üretim çoğu kez dikkat çekici bir düzeydedir ve silah yarışının kendi dinamiği yüzünden sürekli olarak kendi kendisini geliştirmeye zorlamaktadır. Bir tarihçinin işaret ettiği gibi, bunu 1981 tarihinde yazdığını da eklemeliyiz. Sovyetlerin özellikle son 50 yıl içinde gerçekleştirdikleri ekonomik başarılara bakılınca ortaya çıkan tabloyu tümüyle olumsuz gibi görmek mümkün değildir. Bir dönemde Rusya'nın güçlü yönlerini, bir sonraki dönemde ise zayıflıklarını abartmakta batılı gözlemciler arasında bir alışkanlık haline gelmiştir. Bununla birlikte SSCB Lenin'den bu yana kendisini ne kadar geliştirmiş olursa olsun bir takım tatsız gerçekler de vardır. SSCB batıya yetişememiştir. Aslına bakılırsa gerçek yaşam düzeyleri arasındaki uçurum Brejnev rejiminin son yıllarından bu yana daha da açılmış görünmektedir. Kişi başına verim ve sanayi yeterlik yönünden yapılan her türlü değerlendirmeye göre Japonya ve bir takım başka Asya ülkelerine geçilmektedir ve büyüme hızındaki yavaşlama, nüfustaki yaşlanma ve iklim, enerji stokları ve tarım konularındaki güçlükler Sovyet liderlerinin iddialarına ve teşviklerine kara bir bulut gibi gölge düşürmektedir. Böylece Gorbaçev'in ülkenin sosyoekonomik gelişmesi tüm sorunlarımızın anahtarıdır görüşü, bu çerçeve içinde daha da anlaşılır hale gelmektedir. Ancak doğal zorluklardan Don ve benzeri tümüyle ayrı olarak Çin modeli bir ileri sıçrayışın önüne dikilen iki ana politik engel vardır. Birincisi, rütbelerine göre sahip oldukları bir dizi ayrıcalığın Sovyet günlük yaşamının zorluklarını kendileri için yumuşattığı. Güç ve nüfuzu tekelleri altında tutan parti yetkilileri, bürokratlar ve seçkin grubun öbür üyelerinin kolay kolay değiştirilemez konumlarıdır. Planlamanın ve fiyat sisteminin merkeziyetçilikten uzaklaştırılması, köylülerin komünlerin denetimlerinden kurtarılması, fabrika yöneticilerine daha geniş hareket özgürlüğü tanınması, partiye bağlılık yerine kişisel girişimin özendirilmesi, zamanın gerisinde kalmış fabrikaların kapatılması, niteliksiz ürünlerin kabul edilmemesi ve bilginin çok daha özgürce dolaşımına izin verilmesi. İktidarı ellerinde tutanlarca kendi konumlarına yöneltilmiş korkunç tehditler olarak görülecektir.